Ayrım 2.
Kocası uzattıklarını aldıktan sonra bu kere kızarmış et çıkardı. Birlikte yediler. Bu yemek süresince ihtiyar, öbür ihtiyarları peşine takmış, yeni evli çiftin çevresinde garip, yavaş bir dans başlatmıştı. Sonra kızın atkısını çözdü ihtiyar. Aynı atkıyla ikisini sarmaladı. Şarkılar, danslar birbirini izledi. Neden sonra çadırlardan birine götürüldüler. Haşlanmış keçi eti, fasulye, buğday aşı vardı çadırda. Bir de ince derilerden yapılmış döşek. Bir çanaktan birlikte yemiş, o güzelim deriler üstünde birleşmişlerdi. Ertesi gün kendi adına ufak bir tören düzenledi. Kızı kasabaya götürdü, bir çift siyah rugan pabuç aldı. Sonra kiliseye gittiler. Güneş tepeyi bulmuştu. İçeride kimsecikler yoktu. Serin yapıda ak saçlı San Pablo'yu, bir avcının sabırlı ve kuşkulu gözleriyle bakan San Andre'yi, bir onbaşıyla bir yüzbaşıyı anımsatan San Ignacio ile San Yaver'i. Hepsini teker teker tanıştırmıştı karısına. Azizlerin önlerine konmuş kaplardaki kutsal suyla alnını, göğsünü, omuzlarını ıslatmayı öğretmiş, haçı göstermişti. Tanrısını yakıp kavuran tutkudan söz etmişti. En sonunda sunak parmaklığının yanı başında duran koca hacın önüne gelmişlerdi. Karısının elini tutmuş, parmaklarını önce dikenli taca, sonra da beyaz göğüsteki alaca yaraya değdirmişti. Sonra hacın arkasına geçmişlerdi. İsa'nın ayaklarına çakılmış çivilerin izlerini sürmüştü karısının parmaklarını. Eklemleri, kemikleri, etin ve kanın birleşimini duysun istemişti. Yan taraftaki sunaklardan birine yönelmişlerdi daha sonra. Acılı Tanrı'nın annesi oradaydı. Kocaman cam kasenin içinde sakin ve mutlu görünüyordu. Omuzlarına altından bir atkı sarmıştı. Atkı resim değildi, gerçek bir atkıydı. Kasabanın kadınları yıllar önce dağlardaki madenler daha tükenmemişken örmüşlerdi onu. Çok değerli bir atkıydı, saf altındandı. Şu anda kaç peso değerinde olduğunu kimse bilmiyordu. Cam kasenin altında korunması da o yüzdendi zaten. En sonunda altın sunağa geldiler. Beyaz sarı çiçeklerle süslü sunağın önündeki parmaklıkta diz çöktüler. Acılı Tanrı'ya kendilerini kutsaması için yakardılar. Dilek mumlarından birinin önüne cebinde kalan birkaç madeni parayı koydu, ufak bir ateş yaktı. Aşkları içindi bu ateş. Bu çiçekler, şu acı veren Tanrı. Kiliseden çıkışta yeni pabuçlarını çıkardı kız. O da bağlarını birbirine dolayıp omzuna astı pabuçları. Abinin karyola yapması için verdiği keresteyle demiri bir merkebe yüklediler. Tepeyi tırmanmaya başladılar. Kız merkebi iteliyor, o boynunda karısının bir o yana bir bu yana sallanan siyah rugan pabuçları, keçileri güdüyordu. Artık ölüyü giydirmek gerekiyordu. Tahta sandıktan temiz, pamuklu bir beyaz gömlek çıkardı. Katılaşmış bedenin üstüne binbir güçlükle geçirdi. Karısının hala dipdiri duran ölü memelerini, esmer karnını, bir zamanlar ufacık bir kömür yığınını andırırdı bu karın. Ama ten şimdi öylesine pörsümüştü ki, gergin derinin altından kaburgalar seçiliyordu. Kara, ölü cinsel organını örttü. Daha önce hiç görmemişti bu küçük üçgeni. Şimdi de görmek istemedi. Sandıktan iç etekleri, giysileri çıkardı. Kabilenin düzenlediği törenden sonra pek giymemişti onları kız. Bunları giydirmek daha kolaydı. Üçünü, dördünü giydirdi üst üste. Sonuncu etek siyah yündendi. Kırmızı dantelle çevrilenmişti. Bir de bluz buldu. Birlikte kasabaya gittiklerinde giydiği beyaz düz bluzu. Sandığın dibinden kağıda sarılı pabuçlarını çıkardı. Pabuçlar çok bol geliyordu kızın ayaklarına. Eti iyice çekilmişti. Topuğuna, parmak uçlarına kağıt tıktı. Olmuştu. Çıkmazlardı artık. Karısı hazırdı. Saçını da bir düzene koyması şarttı ama ne yapacağını kestiremedi. Örmeliydi mutlaka. Örgüler kapkara çizgiler gibi akıp gitmeliydi ölü meme uçlarının üstünden. Ne var ki parmakları bu ince işin üstesinden gelemeyecek kadar kabaydı. Evet, beceremeyecekti. Saçları salması gerekiyordu. Doğru değildi. Biliyordu. Bedeninin şarapla yıkanması gerektiğini de biliyordu. Ne var ki şarabı yoktu. Her şeyi eksiksiz yapması beklenemezdi. Daha önce karısını gömmüşlüğü yoktu ki. Giydirdiği cesedi çıplak yatağın üstüne uzattı. Islak gömlekle kirli su kabını dışarı taşıdı. Kaynar suda yunmasına karşın yine de lekeli görünen gömleği sıktı. Bir çalının üstüne kurumaya bıraktı. Bir çukur kazmak geldi içinden. Kan lekelerini, karısından yaşam gücünü usulca çekip götüren o sarımsı zehiri paklamak için çukuru alabildiğine suyla doldurmak. Ne var ki bir şeye yaramayacaktı bu çaba. 5-10 santim derinde sapasağlam kayalar çıkacaktı karşısına. Aslında dağ yekpare bir kayaydı, çorak ve yabansıydı. Hiçbir şey gömülemezdi buraya, zaten kaç dirim barındırıyordu ki? O zaman suyu kuma serpti, buğulanışını gözledi. Başka bir kapta, daha küçük bir kapta, kalan erzakı kaynattı. Küçük kalıplara bölmek üzere tütsüledi. O sırada kahve geldi aklına. Onun için bir başka kap gerekliydi. Bolca su götürmek de şarttı. Yanık şekerin yarım tekerini almaya karar verdi. Bitkin düştüğünde agua dulce hazırlayabilecekti böylelikle. Palasıyla iki kalın bakla sırığı kesti. Kızın hasta düşmeden önce dokuduğu hasırdan bir sedye yaptı. Cesedi sedyeye yatırdı. Antilop derisiyle örttü. Ayaklarına, karın boşluğuna, boynuna hasırlar tıkıp düşmesini önledi. Sedyenin baş kısmına erzakını tıkıştırdı. Keçi derisinden tulumun içinde iki galon kadar su vardı. Şekeri bir beze sarmıştı. Palasıyla su tulumunu beline bağladı. Bir süre kulübenin içinde dönenip durdu. Ne var başka? Ne var başka? Her şey yanında olmalıydı. Tüfek? Tüfeği yanına almak istiyordu ama bunca yükü taşıyamazdı. Tüfekle beş mermiyi kulübenin çatısına sakladı. Buralara kimse uğramazdı. Kulübenin arkasındaki yol güneye, batıya ve denize gidiyordu. Bir zamanlar madencilerle kasabalılar kullanırdı bu yolu ama şimdilerde herkes ana yolu seçiyordu. Dağ sıralarının ardından dolaştığı, 100 kilometre daha uzun olduğu, çünkü kimse canını tehlikeye atmak istemiyordu. Kulübenin pencerelerinde ne cam vardı ne kepenk, kapıya da bir çul gerilmişti. Ne var başka diye düşündü, başka ne? 2 yıl süren aşklarının böylesine çabuk toparlanabilmesi, atılan, saklanan, yürekte tutulan nesnelerin bunca azlığı inanılacak gibi değildi. Kulübe boşalmıştı bile. Birkaç kapkacak kalmıştı yalnızca. Tavandan kırmızı biberler, kurutulmuş etler sarkıyordu. Yağ lambası masanın üstündeydi. İncecik eğrelti otlarından paravanıyla döşek çırılçıplaktı. Geriye kalan her şey sedyedeydi. Yola çıkmalıydı artık. Baş tarafı tutan kayışı alnına geçirdi. Ucunu sedyenin ortasına doladı. Baktı. Ne hain bir gaga vardı görünürde, ne de kara kanatlar yüzüyordu sessiz, parlak gökte. Daha çok erkendi. Onlar da gelecekti birer birer, biliyordu. Ama daha değil, daha çok vardı. Sırıkları omuzladı, yola koyuldu. Şans yardım ederse, ilk geçide gece bastırmadan varacaktı. Dik yamaçtan aşağı güçlükle indi, çorak kaya parçalarının uzayıp bittiği toprakta sırıkların yeşil, ıslak uçları garip bir gıcırtı çıkartıyor, ağıt yakıyordu sanki. Bir palayla yarılmışçasına iki yana biçilen yabanıl topraklar sıcaktan kavruluyordu. Gece uzaklardaydı. Geçidin serin tabanı da. Sırtına olanca ağırlığıyla yüklenen sedyeyi dengelemeye, yamaçtan inmeye çabaladı. Neden bu kadar güç geliyor diye düşündü. Yukarı taşıdığımın yarısından az yük varken şimdi sırtımda. Geçidin tabanına vardığında karanlık bir saattir bastırmıştı. Son yamaç beklenmedik güçlüklerle doluydu. 2 kere ayağı kaymış, yuvarlanmıştı. Dengesini bulmak için kollarını iki yana açtığından, baş taraftaki kayışın durmaksızın öne çektiği tabutu kollayamamış, üstüne yıkılan cesedin ağırlığı altında korkudan soluğu kesilerek kala kalmıştı. Geçidin tabanına varınca hemen çözdü kayışı. Gecenin ayazında serinlemiş bir kayaya uzandı. Elleriyle yüzünün bir yan kan içindeydi. Düşüş sırasında yaralanmıştı. Tabutun sık sık çarpması yüzünden beline müthiş bir ağrı girmişti. Uzun bir süre yattı, uyumak istediği halde uyuyamadı bir türlü. Sonunda kalktı, ufak bir ateş yaktı. Yiyecek kalıplarından birini ısıttı ateşte. Su kabağının içine koydu, agua dulce ile yedi. Pek az kalan kara tütününden içti ama yavaş yavaş, tadını ala ala. Geçidin duvarlarında çakal sesleri yankılanıyordu. Biraz önce indiği duvardan mı geliyordu bu sesler, yoksa öte yandan, yarın sabah tırmanmak zorunda olduğu tepeden mi anlayamadı. Zararı yoktu. Çakallar korkak olurdu. Yiğit avcıların avlarına göz koyarlardı olsa olsa. Ya da tavuk, oğlak gibi korunmasız küçük yaratıklara. Serpilmiş bir oğlağa bile saldırdıkları görülmemişti. Orada karanlıkta ulumaları, cesedin kokusunu aldıklarındandı. Karınları açtı. Ama korkaktılar işte. Kendisi orada bulunduğu sürece aşağıya inmezlerdi. Acaba bir bölüğü şu anda kulübedeki tavukların kokusunu almış mıydı? Sanmıyordu. Çiti açmak epey sürerdi. İnce pamuklu battaniyeyi tabutun üstünden aldı, ölü karısının yanı başına yere koydu. Kıvrıldı oracıkta. Çakallar birdenbire susmuşlardı. Önce kendi kıpırdanışına bağladı bunu ama ulumalar yeniden başlayınca yanıldığını anladı. Belki de daha küçük bir av bulmuşlardı. Küçücük, yumuşacık yepyeni bir canlı. Yuvalarında mızıldayıp duran, gözleri kapalı, bir günlük tavşan yavruları söz gelimi. Hiçbir tehlikeyi göze almaksızın parçalayabilecekleri cinsten bir av. Belki de kendilerinden daha iri bir yaratıktan ürkmüşlerdi. Yoksa kaplan kedi mi gelmişti? Onun genellikle keçilere, davara saldırmadığını biliyordu. Yalnız bir kere tatlarını almaya görsün, başlarından eksik olmazdı. Düşkün, yaralı hayvanları seçerdi kolay av diye. Ama bir yıldır ortalıkta görünmemişti. Bir yıl önce de keçi kaçırmıştı topu topu. Ateş etmiş, vuramamıştı. Kısa sürede menzilin dışına çıkmayı başarmıştı hayvan. Ne olursa olsun, kendisinin orada olduğunu öğrenmişti ya, keçilerin korunmasız antiloplarla küçük ceylanlara benzemediklerini anlamıştı. Anlamış olmalıydı çünkü görünmemişti bir daha. Öyleyse çakalların suskunluğunun nedeni başkaydı. Gel gelelim bu konuda daha fazla yoramayacak kadar yorgundu. Yan döndü, bacaklarını topladı, bereli ellerini dizlerinin arasına sıkıştırdı. Uyandığında başını cesedin karnına dayalı buldu. Demek gecenin bir saatinde o yana dönmüştü. Hemen fırladı. Kutsal bir şeyi lekelemiş gibi bir utanca kapıldı. Battaniyeyi toparladı hemen, katladı, tabutun içine koydu. Soğuk tütsüden yedi, agua dulce içti. Ellerine çatlamasın diye su serpti. Ayalarını dikkatle inceledi. Derin değildi kesikler ama acı veriyordu. Sarması gerekiyordu bu yaraları. Yoksa tabutun sırıkları deriyi yüzecek, terle birleşince acı büsbütün artacaktı. Gömleğini sıyırdı, etek kısmını kesti. Gömleğin kumaşı inceydi. Yine de biraz koruyabilirdi ellerini. Aslında battaniyeden bir parça kesmesi daha doğruydu. İleride yaralar azarsa öyle yapacaktı. Şimdi değil, daha değil. Karısıyla paylaştıkları şu birkaç eşyayı elden çıkarmamak için var gücüyle çalışmalıydı. Ne gerekirse yapmalıydı. Yine gömleğini sırtına geçirdi. Baştaki kayışı alnına doladı. Sargılı elleriyle sırıkları kavradı. 2 saat hiç durmaksızın yol aldı. Ellerinin durumu kötülediği halde yürüyüşü hızlanmış, öğleye doğru duvarı yarılamıştı. Öte yandaki yamaçtan çok daha düzgündü buradaki yol. Bir kere o kadar çok başıboş kaya parçası yoktu. İri kayalarla kaplıydı. Yamaç daha sarptı kuşkusuz. Ne var ki ayak basacak yerler sağlamdı. Yalnız yarmalardaki dönemeçler güçlük çıkarıyordu. Öbür koyaktakiler kadar geniş değildi bunlar. O yüzden de tabutu sırtında rahatça çeviremiyor, önce ağırlığı tek omzuna vererek tırmanıyor, geriliyor, sonra yine dönüp yeni dönemece hazırlanıyordu. Som kayalara oyulmuş bu yarmalardan bazısı öylesine dardı ki tabut sığmıyordu. Yük eşeğine binmiş bir adamın geçeceği genişlikteydi çünkü. Ona göre hesaplanmıştı. Oralarda tabutu yana eğmek zorunda kalıyordu. Sırıklardan birini yolun ortasına, öbürünü duvarın kıyısına dayıyor, dönmeye çalışırken yalnızca baştaki kayışla dengeyi sağlamaya çabalıyordu. Bu dönüşlerden birinde kayış koptu. Dışta kalan sırık yamacın ucuna dayandı. Az ötede kaktüslerle dolu bir uçurum yatıyordu. Tabutu kavramaya çalıştı ama sırıklar terden öylesine kayganlaşmışlardı ki, sargılı elleri herhangi bir nesneyi sıkıca kavrayamayacak kadar uyuşuktu. Tabut 2 yana sallandı, aşağı yuvarlandı. Kendisi de yüzü koyun kapaklandı. Tabut 4 metre altında duruyordu. Dikenli sarmaşık daha da inmesini engellemişti. Elleri biraz sağlam olsa, tabutu oradan almak işten bile değildi. Gömleğini çıkardı hemen. Kayaların üstüne kurmaya astı. Sonra ellerindeki kirli sargıları çözdü, yere çöktü. Yaralı ellerini güneşe tuttu, kurumalarını bekledi. Şapkasından başka kızgın güneşten korunabileceği hiçbir şey yoktu. Yarım saat kadar dinlendi. Kalktı, gömleğinin kalan kısmını 2 büyük parçaya böldü. Ellerine sardı parçaları. Eski sargılardan daha kalındı bunlar. Daha da kullanışlıydılar. Ayaklarını ve sırtını çukurun 2 kıyısına sıkı sıkı yapıştırdıktan sonra eğildi. Sırıklardan birini kavradı. Tabutu usulca yukarı çekti. Şimdi alttaki sırıklar göğsüne sürtüyordu. Tabutun başı karşı duvara dayanmıştı. Hiç telaş etmeden yavaşça işe başladı. Sırıkları bütün gücüyle çekiyordu. Sonunda uçurumun ağzında su yüzeyine çıkan bir toprak tabakası gibi göründü tabut. Denge noktasını bulana kadar bu çabayı aksatmaması gerekiyordu. Çekti, çekti. Şimdi tek bir sorun kalmıştı geriye. Göğsüne dayalı sırıkları kavramak ve bir çırpıda tabutu uçurumun ağzından yola doğru aşırtmak. Bir ayağını çekti duvardan, altında uzanan bitki tabakasını usulca denedi. Çürümüştü bitki örtüsü ama bu kadarcık ağırlığı kaldırabilirdi. Bunları düşünürken karşı duvara yasladı bedenini, ellerini uzattı. Sırıkları yavaş yavaş kaldırdı. Tabutun ayakları avuçlarına batıyordu. Ani bir hareketle öbür ayağını da indirdi. Bitki tabakasına bastı, tabutu tuttu. Uçurumun ağzından aşırttı. Tabut çıkmıştı tepeye. Gel gelelim alttaki sarmaşıklar hışırdadı, kırıldı. Biraz sonra uçurumun 4 metre dibinde kaktüsler arasında yatıyordu. Toprağa değmişti sonunda. Uzun süre yattı. Bilinci yerindeydi de kımıldama gücü kalmamıştı artık. Gövdesinin üst yanı sıyrılmıştı. Kanıyordu. Yine de hemen algılanamayan yepyeni bir acıydı bu. Başının sol yanında da bir yara vardı galiba. Düşerken bir dikene ya da bir kaya çıkıntısına çarpmış olmalıydı. Şapkası yoktu ortalıkta. Yanağından akan kanı duydu. Ağzında kan vardı. Yattığı yer serindi. Su istedi canı. Ağzındaki kanın burukluğunu giderecek kadar su. İyi geliyordu. Tazeliyordu bu serinlik. Serinliğin yanı sıra kısa bir sürede olsa didinmeden kurtulmanın verdiği erinç. Acı yoklayınca yerinden kalktı. Sarmaşığı kesti. Usulca tırmanmaya koyuldu. Tepeye yaklaştığında dalları biraz daha budayıp yol açtı kendine. Sırtı çıplak kayaya her değişinde yüzü acıyla büzülüyordu. Ağza varınca palasını fırlattı. Dirseklerine abanıp tabutun yanına çekti gövdesini. Yattığı yerde gücünün geri dönmesini beklerken agua dulce ile bir şeyler yemek için dayanılmaz bir istek duyduğunu fark etti. Ama biliyordu ki bu isteğe boyun eğecek olursa kesinlikle doruğa varamazdı. Oysa ancak tepeye çıktıktan sonra yiyip içebileceği konusunda kendine söz verirse acıyla açlık bir olur, bedeninden kendisinin bile ayrımında olmadığı bir direnç bulup çıkarırlardı. O zaman düşmeden önce yaptığı hesaptaki ufacık bir yanılma payıyla varabilirdi tepeye. Ayağa kalktı. Ağzındaki kuruluğu giderecek kadar su içti. Yutmadı suyu, avcuna akıttı. Başındaki ve yanağındaki kanı da yıkamış oldu böylelikle. Bir kaktüsün dikenlerini palasıyla sıyırdı, birkaç çentik aldı, yapışkan sıvıyı sıktı. Başına sürdü bu merhemi. Elinin eriştiği bütün yaralara sürdü. Sonra yaranın, kesiklerin üstüne ince kum bastı. Tatarcıklar tatlı suya yapışırlardı ama kum ufalanıp dökülmeden derisine diş geçiremezlerdi. O zamana kadar da gece olurdu nasılsa. Tabutu omuzladı. Hiç kesintisiz aşağı yukarı 2 saat süren bir tırmanıştan sonra tepeye vardı. Durduğunda tükenmişti. Öğle üstünü en çok 1 saat geçiyordu. Küçük bir çıkıntının dibinde bir gölge bulabildi. Hemen yemeğe girişmedi. Elleri titriyordu yorgunluktan. Su tulumunu bile bulup çıkaramadı. Kaya çıkıntısının altına uzanıp gözlerini yumdu. Hiç acelesi yoktu. Kenardan dolanmak daha da kolay olacaktı. Bayırın bu yanında geçide yuvarlanacakmış gibi duran küçük tümsekler göze alıyordu. Tabutu taşımak kolaydı. Dönemeçler de azdı zaten. Büyük güç harcamak gerekmiyordu. Tabutun sırtına çarpıp yürüyüşünü engellememesini sağlamak yeterdi, artardı bile. Uyandığında ikindinin erken saatleriydi. Geriye kalan tütsülerden 2 kalıbını yedi. Şekerin yarısını su kabağındaki suyla karıştırıp içti. Uyurken başındaki yara kanamıştı azıcık. Pıhtılaşmış kanı temizleyince yaranın daha fazla kanamayacağını anladı. Rahatladı. Bir kaktüs daha soydu. Öz suyunu sıktı, yarasına sürdü. Sonra yarayı ince kumlarla örttü yine. Ellerindeki sargıları çözdü, derin kesikleri yıkadı. Sargılar kuruyunca ellerine sardı. Bu kere daha sıkı, parmaklarına daha bir esneklik tanıyarak. Baştaki kayışı onardı sonra, tabuta bağladı, yamaçtan inmeye başladı. Gün batımından önce 2. gecenin tabanına varmıştı. Tabutu kumsala çekti. Oturduğunda bitkinlikten tir tir titriyordu. Engebelerden birinde sert bir tümsekle tökezleyip 3. bir kere düşmüştü. Sol elindeki sargı açılmış, yarası büsbütün azmıştı. Göğsü de sıyrılmıştı gerçi ama yüzeysel bir sıyrıktı bu. Fazla kanamamıştı. Geçitte hava serin ve tatlıydı. Eliyle koymuş gibi biliyordu yine de ateş basıyordu gövdesini. Güneş etini yakıp tüketmişti. Çiziklerin çoğu şişmeye başlamıştı. Suya rastlanamazdı geçitte. Bazen çürümüş bitki saplarında ufak ceplere, su dolu ceplere rastlanırdı. Duvar boyunca süründü, yosun ya da yeşillik aradı. Bir sürü cep buldu. Çoğu boşalmıştı ama su kabağını 2 kere dolduracak, gövdesindeki bütün kesikleri kandan arıtacak suyu toplayabildi. Elindeki yaraya ıslak yosun bastı. Sargıları araladı hafifçe. Tabuta koştu sonra, tulumdan su içti. Geri kalan suyu gözden geçirdi dikkatle. Kasabaya kadar tulumun yarısını biraz aşan suyla yetinmek zorundaydı. Çok değildi ama yeterdi. Artık tırmanılacak sarp yamaç yoktu önünde. Sabahleyin gidecekti bu geçitten. 15-20 kilometre boyunca bayırları aşacak, kasabanın bulunduğu vadiye varacaktı. Bitkindi. Hızlı yürüyemeyecekti ama yürüyüş bütün günü alsa da su yetecekti. Güneş bayırın arkasında yitip gitmişti. Geçidin duvarları erguvanlara, koyu mavilere dönüşüyordu. Tabandan yükselen serin havayı iliklerinde duydu. Isı usulca kaldırdı bedenini. Kollarındaki, bacaklarındaki kaslar yorgunluktan seyirmeyi bir yana bıraktılar. Bu yemekle bu şekerden yeterince güç toparlayabileceğini biliyordu. Yine de yanına kuru etten birkaç dilim almadığına yandı. Gerçi o zaman daha çok su harcayacaktı. Üstelik et susuzluğunu durmadan pekiştirecekti. Ama dayanıklı, özlü bir şey olacaktı midesinde hiç değilse. Örgün ışıkta, kumların arasında dolanan, yaban baklalarının arasında gizlenen bir tavşancık gözüne ilişti. Hasta bir tavşan bu diye söylendi. Ancak hasta bir tavşan, böyle kedi gibi dört ayak üstünde sürünür, kulakları düşer. Sıtmaya yakalanmış, koşamıyor. Ya hasta ya da gebe. Doğum yapmadan az önce böyle sürünür dişi tavşan. Tüylerini yolup yavrusuna yuva hazırlayabileceği bir yer arar. Ama gerektiğinde kaçar da. İki canlıdır. İnsan ayağı yetişemez ona. Keşke tüfeğini getirseydi. Ne iyi olacaktı. Üç küçük kaya parçası aldı yerden. Yaban baklalarının oraya doğru yürüdü. Tavşan çalıların arasına gizlenmişti. Geniş bir açı çizmesi gerekiyordu ona yaklaşırken. Bir ara yeşilliklerin arasında yaprakları yemek için en ufak bir çaba bile göstermeyen tavşanı seçti yine. Bir kulağı düşmüştü hayvanın. Öbürü geriye doğru kıvrılmıştı. O uzaklıktan başının sallandığı görülebiliyordu. Hayvana inme inmişti sanki. Besbelli hastaydı, kaçamıyordu. Taşlardan birini fırlattı. 5-6 metre uzağına düştü tavşanın. Hayvan başını yan çevirdi. Titremesi iyice belirginleşmişti artık. Yürüdü. Onun 10-15 metre yakınına gelmişti şimdi. Tavşan yerinden kıpırdayamıyordu bile. İkinci taşı fırlattı. Hayvanın başının birkaç metre uzağına düştü taş. Tavşan koşmaya başladı. Önce sıçradı hafifçe, zıplamaya çabaladı, tökezledi. Yine sürünmeye koyuldu. Hemen seyirtti ardından. Tavşan bir kum tepeciğinin ardında gözden yitti, şaşırmaca yaptı. Bekliyordu bunu, hazırlıklıydı. Tepenin ardına geçip kesti hayvanın yolunu. Usulca döndü tavşan, geldiği yöne doğru birkaç adım yürüdü. Sonra ansızın duruverdi. Hemen yetişti. Tavşan yine sürünmeye başlamıştı. Başını hiç durmaksızın sallıyordu. Bütün bedenini bir titreme almıştı. Koştu, elindeki kayayı tavşanın düşmüş kulakları arasında kalan bölüme indirdi olanca gücüyle. Sonra yüzü koyun yere kapaklandı. Kıstırdığı tavşan can çekişiyordu.